İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz.
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Hocam bugün Ramazan ayı içerisinde olmamız münasebetiyle biraz Kur'an okumaktan söz ediyorduk daha önceki programlarımızda dinleyicilerimizle. Bu oku nereden geldi? Kur'an'da böyle bir ayet var ve ilk ayet, ilk inen ayet diye hep öğretirler. Kültürümüz bununla yoğrulmuştur. Ve ne anlamı var? Şüphesiz şu anda bütün dinleyicilerimiz meal okuyorlar Ramazan ayında. Hatimler yapıyorlar. Hem Arapçasından, metninden okuyorlar, hem meallerinden okuyorlar. Alak suresine henüz daha gelememiş olabilirler. Başından sonuna doğru okuyorlarsa. Ama eğer nüzul sırasına göre okumuş olsalardı ilk okuyacakları,
sure bu idi.
96. sure Alak suresi. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyor. Ve böyle 5 ayet devam ediyor ve peygamberimizin ilk karşılaştığı vahiy ve ilk sarsıldığı cümleler bunlar. Değil mi hocam? Buyurun.
Yani gerçekten ayetler çok kısa, vurucu ve nazil olduğu ortam itibariyle yani bir dağ başında ve bir süre insanlardan yalıtılmış olarak kendisini bir mağaraya kapatan bir insana ilk hitap olması sebebiyle sarsıcı. İçeriği tabii Hazreti Peygamber'in bu ayet çerçevesinde ifade edilen neyi okuyayım diye sorduğu makul bir şey. Yani ikra bunu Cebrail'e mi sordu, kendi içerisinde böyle bir düşünce mi geçirdi, ama bu doğal bir şey. Yani birisine oku denildiği zaman ilk aklına gelecek olan neyi okuyacağıdır. Burada ikinci bir anlamın verildiğini de ilave etmemiz gerekir. İkra kelimesine kara'a kökü hem davet et anlamına gelir hem de oku anlamına gelir. İster davet et anlamında alalım, ister oku anlamında alalım. Kimin neye davet edileceği ya da neyin okunacağı yani nesne öne çıkacak. Bunu davet olarak alırsak Allah'a ve Allah'ın ismine bir davet olduğu ortaya çıkıyor. Ama oku olarak alınması bence daha zengin bir anlam içeriğiyle bizi buluşturuyor. Ne okunabilir? İlk akla gelen bir kitabın okunmasıdır. Ama orta daha bizim vahyin başında olduğumuz için dini bir anlamda bir kitaba henüz sahip değiliz. Peki kitap nihayetinde nelerden oluşur? Düşüncelerden oluşur, tecrübelerden oluşur, akli önermelerden oluşur, insanlığın yaşam hikayesinden oluşur. Dolayısıyla aslında okunacak olan şey kitaba girecek olan şeydir. Yani aslında oku emri vahyin başlangıcında meydana getirilmek istenilen bir kitabın varlığını da imlemektedir. Yani bu kitap oku ile başlayan ilk ayet okunacak bir kitabın yani bir Kur'an'ın peygamber Hazreti Peygamber'e nazil olmaya başladığının da bir işaretidir.
Evet.
Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber'in ister etrafında tecrübe ettiği hayatı okuması, ister geçmiş insanların tecrübesini, hayat hikayesini, yaşam birikimini okuması olarak anlaşılsın. Bence burada belirleyici olan, okunacak olan şeyin nasıl okunacağı yani yöntemidir. Çünkü şöyle denir, vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yani bir şeye varamayışımız, varmak için doğru vesilelerle yapışmayışımızdan dolayıdır. Şimdi burada ikra, oku ama neyle okuyacak? İkra bismi Rabbikellezî halak. Yaratan, yani eylemde bulunan, kendisini yaratarak gösteren varlığın ismiyle oku. Şimdi bu isim kelimesine, okuma kelimesini, oku kelimesini isim kelimesiyle birleştirdiğimiz zaman biz ta Adem babaya gideriz. Çünkü ilk öğretmen olarak Allah Hazreti Adem'e isimleri öğretti. İsimler çoğul ve dış dünyadaki varlıkları temsil ediyor. Bu da dış dünyaya, yani gözlemlediğimiz beş duyumuzun egemen olduğu bir alana ilişkindir Adem'in ilk algıları. Yani ilk insan dış dünyayı görür, oradaki sesleri duyar, varlıklara dokunur, kokusunu alır, tadına bakar ve yargılarını böyle oluşturur. İlk insandan Hazreti Peygamber'e gelene kadar insanlığın beş duyuyu aşan daha rasyonel, daha akli, daha deruni tecrübelere kaynaklık edecek bir tekamül geçirdiğini biz bu ayetten görüyoruz. İlk defa ikra bismi rabbik, yani Rabbin, Allah'ın ismini okuma, yani metafizik düşüncelere dalma, metafizik yapma imkanına insan zihninin evrildiğini, tekamül ettiğini gösteren bir ayettir. Şunu söyledik, izleyenler, dinleyenlerimiz ipin ucunu kaçırmaması için hatırlatmakta yarar var. Kur'an-ı Kerim'de aslında esma, mesela Esma-ül Hüsna gibi esma çoğul olarak isimler geçer. İsimler varlıkları temsil eder. Ama Hazreti Peygamber'e gelen ilk ayet isimlerden bahsetmiyor. Tek bir isimden bahsediyor. O da ikra bismi rabbik. Rabbinin ismi ile oku. Rabbinin ismini okuma Yahudilikte Rabbinin adının ağza anılması yasaklanmıştı.
Onu diyeceğim 10 emirden hocam. Birisi buydu. Eski kültürlerle herhalde, değil mi? Yaşayan kültürlerle de bir bağlantısı kesinlikle var. Çünkü bu hani tecrübeyi okuma, insanlığın yaşam hikayesini okuma, hayatı okuma, o dönemi okuyan bir peygamber, yani daha doğrusu o dönem peygamber olmamıştı, kendisi bilmiyordu bunu, ama o dönemi okuyarak zaten o zihinsel ve duygusal hazırlığa sahipti.
Şüphesiz.
Hazreti Muhammed, yani Hira'ya çıktığında bir hazır bulunuşluğu vardı ve bu hazır bulunuşluğa bir katkıda bulunma, ona bir sıçrama sağlama ve bunları anlam dünyasına yeniden çıkarması için Hazreti Peygamber'e yapılmış bir yardım. Vahyin bu şekilde gelmesi, çünkü hiç bilmediği bir şey değil. Gerçi bu konu hep konuşulur hocam, ama yani peygamberin ümmi olması konusu, bunu da belki ayrıca konuşmak lazım. Hani okuma bilmem demesi. Gerçekten okuma bilmem yani bunlar, anlamına gelen bir şey.
Bunlar sonradan kurgulanan şeyler. Yani
yoksa bildiğimiz anlamda okuma bilmem diye bir şey yok. Ama işte.
Ümmi kelimesi Hazreti Peygamber için kullanılır. Arap toplumu için kullanılır. Daha önceki milletler için kullanılır. Kendilerine peygamber gönderilmeyen, bir öğretmene sahip olmayan toplumlara ümmi toplumlar deniyor.
İşte bu kadar. O zaman bunu böyle parantez içi bir bilgi olarak söyleyeyim. Yoksa okuma bilmem demek, okuma bilmemek anlamına gelen bir şey değil. Ama sizin söylediğiniz kelimelerden hareket edeceğim. Yöntem konusunda ve yeniden onu gündeme getirme konusunda belki peygambere bir sıçrama sağladı. Şimdi hocam yeniden dönersek Yahudi kültürü ve isimler konusunda bu Allah'ın ismine. Çünkü o yaşayan toplum, Yahudiler de hala o toplumdalar. Araplar içerisinde biliyorsunuz çok kültürlü bir ortamdan söz ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu ortamda elbette herkes birbirinden etkileniyor ve aslında bismi Rabbike var ya, orada bir gönderme de olabilir. Yani birilerinin isimleriyle bir şeyleri okumaya devam eden bir toplum.
Güzel.
Bismi Lat, bismi Uzza,
güzel,
değil mi?
Aynen.
Ve hem bu burada evet müşrikler için de böyle, Yahudilerin de bu böyle bir kültürleri var. Buradan biraz yol alalım hocam, buyurun.
Tabii, estağfurullah. O Yahudi kültüründe Tanrı kavramı ile yaratıkları arasında, insanlar arasında ciddi bir mesafe var. Yani ağzına bile almayacağınız, adını ağzınıza bile alamayacağınız kadar resmi bir Tanrı kavramı var. Ve bu Tanrı kavramının insanlarla ilişkisi de genelde ya cezalandırmak üzere onlarla ilişki kurar, ya hastalık göndermek üzere onlarla ilişki kurar, ya helak etmek üzere vesaire. Çok negatiftir. Bernard Shaw Kara Kız kitabında Yahudilerin bu öç almaya kodlanmış Tanrı tasavvurları diye bir başlık atar ve bunu eleştirir. Yahudilerin Tanrı tasavvuru, insanlarla ilişkisi hep sorunlu olan ve samimiyetten uzak, oldukça resmi bir tanrıdır. Bu hem Yehova olarak hem Elohim olarak iki tanrı tasavvurunda da böyle. Burada İkra Bismi Rabbik'te inanılmaz bir yakınlık ve samimiyet var. Şimdi Rabbik, senin Rabbin.
Senin Rabbin değil senin mi? Ne enteresan. Evet.
Yani bu Rab değil. Bakın eğer hatırlayacaksa dinleyenlerimiz, Tevrat'ın dili, İncil'in dili. Ve Rab konuştu. Ve Rab böyle dedi. Ve Rab şöyle buyurdu. Uzaklardan bir ses yani. Orada birisi konuşuyor gibi. Burada ilk başlangıç ayeti aslında nasıl bir ilişki biçimine, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir Allah ve insan ilişkisi biçimine
davet ettiğini
evet, çok net olarak ortaya koyuyor. İkra bismi Rabbik. Senin Rabbinin ismiyle oku. Şimdi hem Rabbinin isminin ağza artık alınabilir olması, hem de onun bize izafe edilen bir isim olması, bir tanrı olması şu anlamda. Şimdi bir şeyi diyelim ki Ahmet Bey'in eşi ya da işte Zeynep Hanım'ın eşi dediğimizde, bir insana bir başkasını izafe ettiğimizde değerlendirmek üzere bunu yaparız. Bu bir değer atfıdır. Peki bir insanı kime ya da neye izafe ederse kendisine yüklenebilecek en yüce değeri gösterebiliriz. Rabbike, Rabbik. Bakın Allah'a izafe edilen, yani bir insanın Allah'la bu şekilde yan yana anılmış olması ona yüklenen değeri de gösteriyor. Bunu şöyle denir, bir ayeti kerimenin inişinin hususi olması umumi oluşuna engel değildir. Yani Hazreti Peygamber'e bu hitabın yapılmış olması, hı hı, onu okuyan her müminin de onu hissetmesine, kendisini muhatap olarak görmesine engel değildir. Dolayısıyla her bir mümin o ayeti ve o ayetin başlangıç teşkil ettiği vahyi ve Kur'an'ı okuduğu zaman kendisiyle çok yakın, çok sıkı, çok samimi bir ilişki kuran bir Allah tasavvuruyla karşı karşıya demektir.
Evet.
Bu ayeti kerime, yani ilk ayetin bu şekilde hem metafizik dünyaların kapısını açan bir insan zihnine hitap etmeye başlaması, bu ki bu entelektüel, rasyonel bir kitabın ilk adımıdır. Tek ismi okuyacak, Tanrı'nın ismi metafizik bir dünyayı sana açıyor. Dünya sadece fizik bir dünyadan, gördüklerinizden, duyduklarınızdan ibaret değil. Görmediğiniz, algılayamadığınız bir dünya var. Düşünürseniz ancak aklınızla bu dünyaya ulaşabilirsiniz dediği bir dünya. Bu isimden bunu çıkarıyoruz. Aynı zamanda bu ismin Allah'a izafe edilmesi yapılacak sürecin en değerli aşamaya geçirilmesi demek. Çünkü o isim sıradan bir isim değil. Dolayısıyla yaptığımız faaliyet aynı zamanda hem isim anlamında, hem Tanrı ile ilişkisi olması anlamında, hem de bu sürece eşlik eden insanın muhatap alınıp seçilmesi anlamında en azından 3 sacayağı olan, dolayısıyla bir sistem fikri olan bir çağrıdır.
Bir dönüşümü sağlamak, evet, böyle bir şey değil, aynen, mi? Yani bir zihniyet, aynen, dönüşümü sağlanacaksa eğer, burada işte bir yerde Tanrı'dan uzaklaşan ve resmi bir tanrı kavramı dediniz, onu ben not ettim buraya, oluşturan bir anlayış, böyle bir algı gelişmiş. Bir taraftan evet, yani bir tanrı var ama biz herhalde ona o kadar yakınız ki araya aracılar koymak durumundayız diyen bir müşrik zihniyet var.
Müşrik zihniyetin onlar da,
evet, aynı zamanda. Ve bu oradan buraya gelerek yine o toplumda yaşayan insanların bildiği kavradığı ve o güne kadar amel ettiği bir durumu bu hale çevirerek bunun doğrusunu gösterip ve Allah bunu bir katkı, bir yardım olarak, değil mi? Vahiy, rahmet aynı zamanda.
Yani o harika
peygamber
bir tespit oldu.
Şahsında hepimize bu rahmetini bize bu şekilde sunuyor. Ben size yakınım ifadeleri.
Yakınım ifadesi daha önceki algıların da tersine çevrilmesi, sizin ifade ettiğiniz gibi. O kadar yakın bir samimi bir ilişki kuruluyor ve bu hissettirilmeye çalışılıyor ki insana, bu kadar yakınım, bunun imlediği bir şey var. Yakınlaşmak için Allah'a aracılar tuttuğunu iddia eden Araplara bir müşrik zihne bir gönderme var. Çünkü başka ayetlerde deniyor. Neden madem evreni kim yarattı, alemi kim yarattı diye sorarsanız müşriklere diyeceklerdir ki Allah yarattı. O zaman bu putlar ne?
Evet.
Dediğiniz zaman onlar bizi Allah'a yakınlaştırsın diyoruz. Öyle istiyoruz diyorlar.
Evet.
O zaman bu ayet şunu imler. Allah'a yakın olmak için o tür
hiçbir şey
aracılara ihtiyaç yok. Zira daha ilk başlangıçta ayet bu yakınlığın resmini, fotoğrafını zaten çekiyor. Üç sac ayağını burada tespit ediyoruz Remzi Hocam. Bir, İkra bismi rabbik de. Önce muhatap insan, sonra Allah, sonra da bu ikisi arasındaki ilişkiyi sağlayacak olan isimler. Yani dış dünya, varlık. Varlık en az üç sac ayağından oluşarak inceleniyor. Sistematik bir şey var dedim. Yani bir bilimin gerçekleşebilmesi için, bir sistem fikrinin oturabilmesi için ilk ayeti kerimeye göre en az üç sac ayağının olması lazım. Tanrı'nın dışlandığı, Allah'ın diskalifiye edildiği bir sistem eksik. İnsanın dışarıda bırakıldığı bir sistem eksik. İsmin, yani onun temsil ettiği varlığın dışlandığı bir sistem eksik. En az üç ayaklı bir sistem kurulması gerekiyor her anlamda. Allah imlenecek, İçerilecek orada insan içerilecek ve varlık içerilecek.
Varlık içerilecek. Peki hocam, o zaman şimdi biz bunu hep okuruz geçeriz ama demek ki Kur'an'ın genel felsefesi budur ya. Yani okuyup geçmeyin, üzerinde düşünün. Bugün bizi bir hayli düşündürtünüz.
Biraz çok fazla düşündürdü, daha iyi düşündürttü bizi.
Çok çok düşündük. Allah'ın ismi. Peki Allah'ın ismiyle okumak ne demek şimdi? Bu mümbit mevsimde, bereketli mevsimde, Ramazan mevsiminde insanlar Allah'ın ismiyle başladılar oruçlarına, ibadetlerine, her türlü ibadetlerine. Peki ne yapılır? Allah'ın ismiyle başlanır da nasıl devam eder o ibadetler?
Yani Allah'ın
bu o kadar etkiliyor ki
kesinlikle,
beni.
Kesinlikle.
Madem Allah'la bu kadar yakınlaşmamız arzu ediliyor ve nihai hedef olarak konuluyor. Peki bu yakınlıkta hani en yakınlarımızda en çok nazımız geçer, bazen en çok hatayı onlara karşı işleriz, sonra en uzun özürlerimizi onlardan dileriz, bir taraftan böyle bir ilişki vardır ama bir taraftan da yani onları gözümüzden sakınırız, değil mi? Yani üzmek istemeyiz, böyle şeyler vardır. Nasıl bir ilişki? Allah'ın ismiyle hareket etmek insanlara ne sunar? Ne yaparız, ne yapmayız, yapmamamız lazım ya da bunları
aslında
biraz konuşarak toparlayalım programımızı.
Aslında tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse Hazreti Peygamber'in de bir sözünü hatırlatmakta yarar var. Eddinu nasihatun diye. Eddinu nasihatun, din samimiyettir. Buradaki okumanın nasıl bir okuma olmasını istersiniz, nasıl bir okuma olsun derseniz, insanın samimiyeti, metnin, okunan metnin, okunan şeyin, okunan her neyse onun keşfinin aracıdır. Kendinizi metne açarsanız metin sizi etkiler. Ya amacımız nedir metni okumakta? Ondan bir şeyler kapmak, bir şeyler almaktır. Biz şöyle deriz. Nesneler, dış dünyadaki nesneler aslında göründükleri gibi nesne değildirler. Onlar aktif öznelerdir. Fakat siz kendinizi nesne pozisyonuna çekebilirseniz onlar aktif nesnelerdir. Şöyle diyelim. Kur'an okuyoruz. Açtık Kur'an okuyoruz. Kur'an'ı eğer biz ön yargılarımızla, maskelerimizi takarak, hiçbir şey almamak üzere okursak, evet o bir nesnedir. Okuduk, kapattık ve ilk başladığımız gibi ayrıldık, gittik. Ama beni yapılandırsın diye, ondan bana bir şeyler bulaşsın diye, herhangi bir kitap için de bu geçerlidir. Öğrenmek üzere açtığınız bir kitabı kapattığınız zaman da gerçekten size bir şey öğretmiştir. Bakın siz nesne oldunuz, o özne oldu. Dolayısıyla Kur'an ya da dış dünya, Kur'an ya da dış dünya sıradan nesneler olmanın ötesine geçip birer özneye dönüştüğü zaman ki Kur'an-ı Kerim onlara bir isim veriyor. Münadiyen yunadi lil iman, yani imana, güvene, güvenli bir limana insanları davet eden çağırıcılar. Bakın dış dünyadaki sıradan bir nesne birden ona yüklediğimiz anlam ve kendimizi ona açma samimiyetimize bağlı olarak bizi yapılandıran, bizi bir şeylere çağıran bir çağırıcıya. Resmen bakın münadi sıradan bir nesne, ağaç, bir gök nesnesi, bir yıldız. Hepsi bir çağırıcıya dönüşebiliyor. Bu nereden kaynaklı? Onu şöyle söyledim. Ön yargılarımızdan. Ben her şeyi zaten biliyorum diyerek bir metni açtığınız zaman ya da size Kur'an üzerinden yeni bir şey söylendiği zaman mevcut birikiminiz sizi bloke edebilir. Yüzlerce yıldır duyduklarını sizi bloke edebilir. Bunları bir kenara koyarak pür, saf bir zihinle kendimizi açtığımızda bence okuma denilen şey saf bir okumadır. Orada kullanılan okuma herhangi bir tanıma Allah'ın isminin dışında herhangi bir tanıma muhatap değil. Yani şöyle okuyacaksınız demiyor. O zaman insanın özünün imkan verdiği bir okuma biçimi. Kastım nedir insanın özünü dedi. Bizi mutlu eden nedir? Beni dinleyen birisi, sizi dinleyen birisi. Ön yargısız bir şekilde dinlerse ve samimi bir şekilde dinlerse bu sizi mutlu eder mi? Sizi mutlu eder. Karşıdaki bundan faydalanır mı? Faydalanır. Aynı ilişki Kur'an okumada da kendisini gösterir. Dolayısıyla birinci olarak ben Kur'an'dan azami ölçüde yararlanmanın, bu hem zihinsel anlamda yararlanma, hem irademizi yönlendirmesi anlamında yararlanma, hem de duygusal yararlanma. Yani zihinsel süreçler, kalbi süreçler ve irade. Biz buna toplamda psikoloji diyoruz. Yani insanın psikolojisinin etkilendiği üç temel kanal var. Bunlardan birisi, bir tanesi bizim zihinsel süreçlerimizdir, zihnimizdir. İkincisi irademizdir. Üçüncüsü kalbi süreçler, yani duygularımızdır. Kur'an-ı Kerim'in bize bu üç kanaldan girmeye çalıştığını ama bizim ön yargılarımızın ya da ön kabullerimizin her bize girmeye çalışan duygu, düşünce ya da bir iradi eylemin bloke ettiğini, dolayısıyla o çabamızın karşılığını alamadığımızı görüyoruz. Samimiyet dediğim bu üç kanalında açık olmasını gerektiriyor. Güzel. Bu tam bir okumadır.
O zaman dinleyicilerimizle bu bilgiyi paylaşalım. Din samimiyettir duygusuna sahip olarak eğer hareket edersek, ben özellikle bu kelimeyi çekiyorum. Yani bilgisine sahip olursak zaten her şeyi biliyoruz kısmına doğru kayıyor hocam, ama duygusuna sahip olarak hareket edersek bu samimiyeti oluşturacak bütün o psikolojik savunma mekanizmalarından uzak. Yani siz ön yargıyla girdiniz ama daha pek çok şey var değil mi? Bizi bu tarz bir etkilenmeden, etkileşimden alıkoyan, kendimize bir iyilik yapalım ve bu Ramazan'da biraz daha bunları paranteze alalım. Yani daha saf, daha samimi, daha etkilenerek ve de bugüne kadarki hayatımızı gözden geçirmeye yönelik olarak yani
kendimize bir iyilik yaparak.
Bir iyilik yaparak.
Kendimize bir iyilik yapalım.
Bir kere daha yaklaşırsak işte bunun adı samimiyet olacak. Yani ben zaten bunları biliyorum şeklinde olmasa da bize yeni bir şey öğretmediği veya bildiğimiz eski bir şeye bir şey katmadığı veya yanlış bildiğimiz bir şeyi düzeltmediği sürece o zaman bir soru soralım kendimize. Yani ne yaptık biz şimdi?
Evet, benim sorusunu soralım kendimize. Kişisel tecrübemle şunu söyleyebilirim. Dünyada okuduğum en vefalı kitap Kur'an-ı Kerim.
Her seferinde değil mi, size bir şey
size
söylüyor.
Cebinize, evet, bir şey koyarak, heybenize bir, evet, şey koyarak sizi gönderiyor. Bu vefadan yararlanalım.
Bu da bizim duamız olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi nizam ve insan.